Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 45. Ayrım. Robert Langdon'ın zihni boşlukta yüzüyordu. Sonsuz boşluktan içeri bakıp bir dayanak noktası bulmaya çalıştı ama hiçbir şey bulamadı. Mutlak karanlık, mutlak sessizlik, mutlak huzur. Hangi yönün yukarı olduğunu anlamasına yarayan yer çekimi bile yoktu. Vücudu gitmişti. Ölüm bu olmalı. Zaman bu yerde sanki pusulayı şaşırmış gibi iç içe geçiyor, uzuyor ve kısalıyordu. Zamanın nasıl geçtiğini artık anlamıyordu. 10 saniye mi, 10 dakika mı, 10 gün mü? Ama hatıraları birden uzak galaksilerdeki patlamalar gibi canlanmaya başladı. Engin bir hiçlikteki şok dalgaları gibi Langdon'un üstüne geliyorlardı. Robert Langdon aniden hatırlamaya başlamıştı. Canlı ve rahatsız edici görüntüler onu delip geçiyordu. Dövmelerle kaplı bir yüze bakıyordu. Bir çift güçlü el başını kaldırıp yere çarpıyordu. Acı vardı, ardından karanlık. Gri ışık, zonklama, hatıra kırıntıları. Langdon aşağı, aşağı, aşağı doğru, yarı baygın, yerde sürükleniyordu. Onu ele geçiren adam bir şarkı söylüyordu. Verbum significatium, verbum omnificum, verbum perdo. Yazarın notu. Şifrelenmiş sırları çözmekte kullanılan sihirli parola. 110. Bölüm. CIA, uydu görüntüleme bölümünün isteğini yerine getirmesini beklerken, Sato, çalışma odasında tek başına duruyordu. DC bölgesinde çalışmanın ayrıcalıklarından biri de uydu kapsamında olmakta. Eğer şansı varsa, içlerinden biri bu gece evin fotoğrafını çekecek şekilde konumlandırılmış ve son yarım saat içinde evden ayrılan bir aracın görüntüsünü yakalamış olabilirdi. Uydu teknisyeni, "Üzgünüm efendim," dedi. Söz konusu koordinatlar bu gece kapsamda değilmiş. Yeniden konumlandırma talebinde bulunmak ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Çok geç. Telefonu kapattı. Şimdi hedefin gittiği yeri nasıl bulacağına dair hiçbir fikri olmayan Sato derin bir nefes aldı. Adamlarının, Ajan Hartman'ın cesedini torbalayıp helikoptere taşıdığı girişe yürüdü. Sato, Ajan Simpkins'e adamlarını toplayıp Langley'e dönmek için hazırlanmasını emretmişti ama Simpkins oturma odasında elleri ve dizlerinin üstünde duruyordu. Sanki hastaymış gibi görünüyordu. "İyi misin?" Yüzünde tuhaf bir ifadeyle başını kaldırıp baktı. "Bunu gördünüz mü?" Oturma odasının zeminini işaret etti. Yanına gelen Sato peluş halıya baktı. Hiçbir şey göremeyince başını iki yana salladı. Simpkins, "Çömelin," dedi. "Halının havına bakın." Sato da öyle yaptı. Halının difleri sanki ezilmiş gibi görünüyordu. Sanki tekerlekli ağır bir şey odadan geçmiş gibi iki düz çizgiyle ezilmişlerdi. Simpkins, "Tuhaf olan tekerleklerin takip ettiği yön," dedi. Sonra gösterdi. Sato'nun bakışları, oturma odasındaki halıdan geçen paralel çizgileri takip etti. İzler, şöminenin yanındaki yerden tavana uzanan geniş tablonun altında yok oluyordu. "Bu da ne böyle?" Tablonun yanına giden Simpkins duvardan indirmeye çalıştı. Yerinden kıpırdamadı. Ellerini kenarlarında gezdirirken, "Sabitlenmiş," dedi. "Durun, altında bir şey var." Aşağı, kenarın altındaki küçük bir kola parmaklarıyla dokununca bir şey tıkırdadı. Simpkins tabloyu ileri doğru itti. Tüm resim kendi ekseni etrafında döner kapı gibi çevrilirken Sato ileri doğru bir adım attı. Simpkins fenerini kaldırıp ışığını arkadaki karanlık yere tuttu. Sato gözlerini kıstı. "İşte başlıyoruz." Kısa koridorun sonunda ağır, metal bir kapı duruyordu. Langdon'ın zihninin karanlığında uçuşan hatıralar gelip gidiyordu. Hemen ardından aynı ürkütücü ve uzaktan gelen fısıltıyla kırmızı kıvılcımlar dönmeye başladı. Verbum significatium, verbum omnificum, verdum perdo. Şarkı ortaçağ ilahilerinin yankıları gibi devam etti. Verbum significatium, verbum omnificum. Kelimeler boşlukta yuvarlanırken her taşından yeni sesler yankılanmaya başladı. Apokalipsis. Yani kıyamet. Franklin. Apokalipsis. Verbum. Apokalipsis. Bir anda uzaklarda yaslı bir çan çalmaya başladı. Üst üste çalan çanın sesi gittikçe arttı. Langdon'ın anlamasını istercesine daha hızlı çalıyor, sanki zihninin takip etmesi için onu uyarıyordu. 111. Bölüm. Tam 3 dakika boyunca çalan saat kulesinin çanı, Langdon'ın başının üstündeki kristal avizeleri sallıyordu. Yıllar önce Phillips Exeter Akademisi'ndeki pek sevilen bu toplantı salonunda bazı seminerlere katılmıştı. Bu gece öğrencilere seslenecek olan sevgili bir dostunu dinlemeye gelmişti. Işıklar kararırken Langdon okul müdürü portrelerinin asılı durduğu arka duvardaki koltuklardan birine geçti. Kalabalık sakinleşti. Uzun gölge gibi birisi karanlıkta sahneye çıkıp podyumdaki yerini aldı. Yüzü olmayan ses mikrofona "Günaydın" diye fısıldadı. Kimin seslendiğini görmek için herkes yerinde kıpırdandı. Çalışmaya başlayan bir slide projektörü sepya bir fotoğraf gösterdi. Yüksek kuleleri, gotik süslemeleri ve kırmızı kum taşından ön cephesiyle etkileyici bir şatoydu. Gölge yeniden konuştu. "Bunun nerede olduğunu bana kim söyleyebilir?" Karanlıktan bir kız, "İngiltere" dedi. Eski gotik ve romanesk üslupların karışımı olan bu ön cephe, onu gerçek bir Normandiya şatosu haline getirip 12. yüzyıl civarlarındaki İngiltere'ye yerleştiriyor. Yüzü olmayan ses, "Vay!" diye cevap verdi. Mimarisini bilen biri varmış. Her taraftan alçak sesli homurdanmalar yükseldi. Gölge, "Ne yazık ki" diye devam etti, "4500 kilometre ve yarım bin yıl ıskaladın." Salondakiler yerlerinde dikildiler. Projektör şimdi aynı şatonun farklı açıdan renkli ve modern bir fotoğrafını gösteriyordu. Şatonun kuleleri ön plana hakimdi ama arka planda şaşılacak kadar yakın mesafede ABD Kongre binasının büyük, beyaz ve kolonlu kubbesi duruyordu. Kız, "Bir dakika" diye bağırdı. "DC'de Normandiya şatosu mu var?" Ses, "1855'ten beri" diye cevap verdi. İşte bundan sonraki fotoğraf o zaman çekilmişti. Yeni bir slide belirdi. Hayvan iskeletleri, bilimsel çalışmaların sergilendiği vitrinler, biyolojik örneklerin bulunduğu cam kavanozlar, arkeolojik eserler ve tarih öncesi sürüngenlerin alçıdan modelleriyle binanın içinin siyah beyaz çekimiydi. Ses, "Bu harikulade şato Amerika'nın ilk gerçek bilim müzesiydi" dedi. Tıpkı kurucuları gibi genç ve tecrübesiz, ülkemizin aydınlanmanın beşiği olabileceğine inanan zengin bir İngiliz bilim adamının hediyesiydi. Kurucu atalarımıza yüklü bir serveti miras bıraktı ve onlardan ulusumuzun merkezinde bilginin artması ve yayılması için bir kuruluş inşa etmelerini istedi. Uzunca bir süre sustu. Bu cömert bilim adamının ismini bana kim söyleyebilir? Ön sıradan çekingen bir ses, James Smithson mı dedi. İsmi tanıyan kalabalık fısıldaşmaya başladı. Sahnedeki adam, gerçekten de Smithson dedi. Şimdi ışığa çıkan Peter Solomon'un gri gözleri neşeyle parladı. Günaydın, ismim Peter Solomon ve Smithsonian Enstitüsü'nün sekreteriyim. Öğrenciler çılgınca alkışlamaya başladı. Karanlıkta oturan Langdon, Peter'ın genç beyinleri Smithsonian Enstitüsü tarihinin fotoğraf turuyla fethetmesini hayranlıkla izledi. Gösteri, Smithsonian şatosunun bodrum laboratuvarları, sergilerin sıralandığı koridorları, yumuşakçalarla dolu salonu, kendilerine kabuklu deniz canlısı küratörleri diyen bilim adamları ve şatonun en popüler iki sakininin yayılma ve Artma isimli, şimdi ölmüş iki baykuş, eski fotoğraflarıyla başladı. Yarım saatlik slide gösterisi, devasa Smithsonian müzelerinin sıralandığı ulusal parkın etkileyici bir uydu fotoğrafıyla son buluyordu. Solomon sözlerini şöyle bağladı. Konuşmamın başlangıcında da söylediğim gibi, James Smithson'la kurucu atalarımız bu ülkenin aydınlanmanın beşiği olmasını hayal etmişlerdi. Bugün ulaştığımız noktayı görselerdi, büyük gurur duyacaklarına inanıyorum. Onların kurduğu Smithsonian Enstitüsü, Amerika'nın ortasında bir bilim ve bilgi abidesi olarak yükseliyor. Enstitümüzün bugün ulaştığı başarı ve çalışmaları, bilgi, irfan ve bilim temelleri üzerine kurulmuş bir ülke düşleyen atalarımıza duyulan saygının canlı bir kanıtıdır. Solomon, coşku dolu alkışlar arasında slaytları kapatmıştı. Işıklar yandığında düzinelerce sabırsız el soru sormak için havaya kalkmıştı. Solomon, ortalarda oturan kızıl saçlı bir gence söz verdi. Delikanlı şaşkın bir sesle, "Bay Solomon" dedi, "kurucularımızın bilimsel gelişim temelleri üzerine kurulu bir ülke inşa etmek için Avrupa'daki din baskısından kaçtığını söylediniz." "Bu doğru. Ama ben, kurucularımızın Amerika'yı Hristiyan bir ulus olarak inşa eden dindar insanlar olduklarını sanıyordum." Solomon gülümsedi. Dostlarım, beni yanlış anlamayın. Ülkemizin kurucuları çok dindar insanlardı ama onlar yaradancıydı. Tanrı'ya evrensel ve açık fikirli bir anlayışla inanıyorlardı. Öne sürdükleri tek dini ideal, din özgürlüğüydü. Mikrofonu kürsüden çıkarıp sahnenin kenarına yürüdü. Amerika'nın kurucularının manevi açıdan aydınlanmış bir ütopya hayali vardı. Düşünce özgürlüğü, kitlelerin eğitimi ve bilimsel gelişmeler, modası geçmiş, dini batıl inanışların karanlığının yerine geçecekti. Arka taraftan sarışın bir kız elini kaldırdı. Evet, cep telefonunu kaldıran genç kız, bayım dedi, sizi internette araştırdım. Wikipedia, tanınmış bir farmason olduğunuzu söylüyor. Solomon, mason yüzüğünü yukarı kaldırdı. Sizi dosya indirme maliyetinden kurtarayım. Öğrenciler gülüştüler. Kız tereddüt ederek, peki dedi, az önce modası geçmiş dini batıl inanışlardan bahsettiniz. Modası geçmiş batıl inanışlardan sorumlu tutulacak birileri varsa, bana öyle geliyor ki, bunlar da ancak masonlardır. Solomon, bu yorum karşısında oldukça rahattı. Öyle mi? Nasıl? Ben masonluk hakkında çok şey okudum. Pek çok eski ritüel ve inanışlarınız olduğunu biliyorum. İnternetteki bu makalede bile masonların bir tür eski sihirli bilgeliğe inandıkları yazıyor. İnsanı tanrıların katına çıkarabilecek bir bilgelikmiş. Herkes dönüp kıza sanki aklını kaçırmış gibi baktı. Solomon, aslında dedi, haklı. Çocukların hepsi hayretle dönüp ona baktılar. Solomon gülmemek için kendini tutup kıza bu sihirli bilgi hakkında başka wiki bilgeliği yazıyor mu diye sordu. Kız biraz tedirgin görünüyordu ama web sitesinden okumaya başladı. Bu güçlü bilgeliğin layık olmayanlar tarafından kullanılmasını engellemek için eski üstadlar bilgilerini şifreli yazarlardı. Semboller, mitoloji ve alegoriden oluşan mecazi bir dil kullanarak gerçeği gizlerlerdi. Günümüzde de bu şifrelenmiş bilgelik her yanımızda bulunmaktadır. Mitolojide, sanatta ve asırlık okült metinlerde şifrelenmişlerdir. Ne yazık ki günümüz insanı sembollerden oluşan bu karmaşık ağı çözme yeteneğini kaybetmiş ve büyük gerçek kaybolmuştur. Solomon bekledi. Hepsi bu mu? Kız koltuğunda kıpırdandı. Aslında biraz daha var. Ben de öyle tahmin etmiştim. Lütfen okuyun. Kız tereddüt ediyordu ama boğazını temizleyip devam etti. Efsaneye göre uzun zaman önce antik gizemleri deşifre eden bilgeler arkalarında bir tür anahtar bırakmışlardı. Bu, şifrelenmiş sırları çözmekte kullanılacak parolaydı. Verbum Significatium diye bilinen bu sihirli parolanın karanlığı kaldırma ve tüm insanlığın anlayacağı şekilde antik gizemleri çözme gücünü elinde tuttuğu söylenir. Solomon düşünceli bir şekilde gülümsedi. Evet, Verbum Significatium. Bir süre boşluğa baktıktan sonra gözlerini yeniden sarışın kıza çevirdi. Peki bu harika kelime şimdi nerede? Endişeli görülen kızın misafir konuşmacıya meydan okuduğu için pişman olduğu anlaşılıyordu. Okumayı bitirdi. Efsaneye göre Verbum Significatium yerin derinliklerinde gömülüdür. Orada tarihin en önemli anını bekler. İnsanlığın artık gerçek, bilgi ve asırların bilgeliği olmadan yaşayamayacağı anı bekler. Bu, karanlık yol kesişiminde insanlık sonunda o kelimeyi yeryüzüne çıkaracak ve harikulade bir aydınlanma çağına girecektir. Kız, telefonunu kapatıp koltuğuna gömüldü. Uzun bir sessizliğin ardından başka bir öğrenci elini kaldırdı. Bay Solomon, buna gerçekten inanmıyorsunuz, öyle değil mi? Solomon gülümsedi. Neden olmasın? Mitolojide içgörü ve tanrısal güçler sağlayan sihirli kelimeler geleneği vardır. Çocuklar bugün bile yok olan bir şeyi var etmek ümidiyle abrakadabra diye bağırırlar. Elbette bugün artık bu kelimenin oyun tekerlemesi olmadığını unuttuk. Kökleri eski Arami gizemciliğine dayanır. Avrakadabra. Konuştuğum sırada yaratıyorum anlamına gelir. Sessizlik. Öğrenci, ama bayım diye üsteledi, tek bir kelimenin, şu verbum significatiumu, her neyse, antik gizemleri çözme gücüne sahip olduğuna ve tüm dünyaya aydınlanma getireceğine inanıyor musunuz? Peter Solomon'un yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Sizin düşünmeniz gereken benim şahsi inançlarım olmamalı. Sizin düşünmeniz gereken bir aydınlanma çağının geleceği kehanetinin dünyadaki tüm inanç ve felsefe geleneklerinde nasıl yankılanacağıdır. Hindular buna Krita çağı yani geçiş çağı, astrologlar kova burcu çağı derler. Museviler Mesih'in geleceği şeklinde tasvir ederler. teosofistler, yeni çağ, kozmologlar uyumlu birleşme derler ve belirli bir tarih öngörürler. Birisi 21 Aralık 2012 diye bağırdı. Evet, Maya matematiğine inanıyorsanız sinirleri bozacak kadar yakın. Solomon'un 10 yıl önce televizyoncuların 2012 yılını dünyanın sonu ilan edeceklerini doğru tahmin ettiğini hatırlayan Langdon kendi kendine güldü. Solomon, zamanlamayı bir yana bırakırsak, tarih boyunca insanlığın tüm farklı felsefelerinin aynı sonuca çıktığını düşünmek bende hayranlık uyandırır dedi. Büyük bir aydınlanmanın geleceğini söylerler. Her kültürde, her çağda ve dünyanın her köşesinde insanların hayalleri hep aynı kavram üzerinde yoğunlaşır. İnsanın yüceleceği, insan zekasının gerçek potansiyeline kavuşacağı, gülümsedi. İnanışlardaki bu benzerliği sizce ne açıklayabilir? Kalabalığın arasından alçak sesle biri gerçek dedi. Solomon yerinde döndü. Bunu kim söyledi? Yumuşak yüz hatlarından Nepalli ya da Tibetli olduğu anlaşılan Asyalı ufak tefek bir delikanlı el kaldırmıştı. Belki de tüm ruhlara yerleştirilmiş evrensel bir gerçek vardır. Belki de DNA'larımızdaki ortak bir sabit kod gibi hepimizin içinde aynı hikaye saklıdır. Belki de hikayelerimizin birbirine benzeyişinin sebebi bu ortaklaşa gerçektir. Ellerini birbirine yaslayıp delikanlıya eğilerek selam veren Solomon'un yüzü sevinçle parlıyordu. Teşekkür ederim. Herkes susmuştu. Salondakilere seslenen Solomon, gerçek dedi. Gerçeğin gücü vardır. Eğer hepimiz aynı fikirlerin çekimine kapılıyorsak, belki de bu fikirler gerçek olduğu için böyle yapıyoruzdur. Belki de içimizde yazılıdırlar. Ve gerçeği duyduğumuzda anlamasak bile, gerçeğin içimizde yankılandığını, bilinçaltımızda titreştiğini hissederiz. Belki de gerçeği öğrenmiyor, zaten içimizde olan bu bilgiyi hatırlıyor, anımsıyor, farkına varıyoruzdur. Artık salonda tam bir sessizlik hakimdi. Solomon bir süre söylediklerinin iyice sindirilmesi için bekledikten sonra sözlerimi noktalarken gerçeği ortaya çıkarmanın asla kolay olmadığı konusunda sizleri uyarmalıyım dedi. Tarih boyunca her aydınlanma çağını ters yöne iten bir karanlık çağı izlemiştir. Doğa ve denge yasaları da böyledir. Ve bugün dünyamızda büyüyen karanlığa bakacak olursak, bunun eşit oranda bir ışığın da büyüdüğü anlamına geldiğini fark ederiz. Büyük bir aydınlanma çağının eşiğindeyiz ve hepiniz, tarihin bu önemli anını yaşayacağımız için kutsanmışız. Tarihin tüm çağları boyunca, yeryüzünde yaşamış olan tüm insanlar arasında, nihai Rönesans'a tanıklık edecek o kısa zaman aralığında yaşayanlar bizleriz. Karanlık bin yılın ardından bilimimizin, zihinlerimizin ve hatta dinlerimizin gerçeği ortaya çıkardığını göreceğiz. Solomon sessiz olmalarını işaret etmek için elini havaya kaldırdığında büyük bir alkış kopmasını bekliyordu. Genç hanım, arka taraftaki cep telefonunu kavgacı sarışın kıza yönelmişti. Sizinle pek aynı dili konuşmadığımızı biliyorum ama size teşekkür etmek istiyorum. Gelecek olan değişikliklerde sizin tutkunuz önemli bir etken olacak. Karanlık kayıtsızlıkla beslenir ve en güçlü panzehiri inançtır. İnancınızı araştırmaya devam edin. İncil'i araştırın. Gülümsedi. Özellikle son sayfalarını. Kız, kıyamet mi dedi? Kesinlikle. Vahiy kitabı ortak gerçeğimizin canlı bir örneğidir. İncil'in son kitabı sayısız başka gelenekte anlatılan benzer hikayeden bahseder. Hepsi de büyük hikmet perdesinin kalkacağı kehanetinde bulunurlar. Başka biri, ama kıyamet dünyanın sonuyla ilgili değil mi? Bilirsiniz işte, Deccal, mahşer, iyi ile kötü arasındaki son savaş, bunlar değil mi diye sordu. Solomon kendi kendine güldü. Burada kimler Yunanca dersi alıyor? Pek çok el havaya kalktı. Apokalipse kelimesi gerçekten ne anlama geliyor? Öğrencilerden biri, şu demek diye başladı ama sonra şaşırmış gibi durdu. Apokalipse, örtüsünü açmak veya ortaya çıkarmak anlamına gelir. Solomon delikanlıyı başını sallayarak onayladı. Kesinlikle, apokalipse gerçekte açığa çıkarma demektir. İncil'deki vahiy kitabı büyük gerçeğin ve hayal edilemeyecek bilgeliğin ortaya çıkacağını öngörür. Apokalipse dünyanın sonu değil, bildiğimiz şekliyle dünyanın sonudur. Çarpıtılmış apokalipse kehaneti, İncil'in en güzel mesajlarından biridir. Solomon sahnenin önüne doğru adım attı. İnanın bana, apokalipse geliyor ve bize öğretildiği gibi bir şey olmayacak. Başının çok üstündeki çan çalmaya başladı. Öğrenciler şaşkın ve gürültülü bir alkış kopardılar. 45. ayrımın sonu. Sayfa 427. Devamı 46. ayrımda.